Ayrım 10.
Hayatımda ne varsa karışmıştı. Artık okuyamayacağımı biliyordum. Parlak bir şekilde başladığım halde artık dikkatimi toparlayamıyordum. Artık eski heyecanım yoktu. 30 yaşındaydım ve hala bir baltaya sap olamamıştım. Eski hayatımdan kopamamış, bilinmez bir geleceğin arayışı içine girmiştim. İlk ruhsal bunalımlarım olduğunda asla doktor olamayacağımı anlamıştım. Fazla düşünmek istemiyordum ama bu başarısızlık beni bitiriyordu. Clara'ya gelince yargılama ve davranma biçimlerimde bir dinginliğe kavuşmadığım sürece onu geri alamayacağımı biliyordum. Bir çılgın gibi çırpınmaktan, rezalet çıkartmaktan korkuyordum. Hayatımda her şey kötü gidiyordu ama inat edecek olursam daha da kötüye gideceğine inanmıştım. Şunu da ekleyeyim. Baş eğmek ile isyan etmek arasında bir karar veremedimse bana verilen ilaçlar yüzündendi. Terazinin kefesinde ağır basmışlardı. Erken gelen yaşlılığıma sığınmıştım artık. İçimde sabırsızlık diye bir şey kalmamıştı pek. Zaman akıp gidiyordu. Bütün bunlar ne kadar sürecekti? Kafamın içinde belirli bir süre yoktu. Birkaç ay mı? Birkaç yıl mı? Sonsuzluktu. Ama hissediyordum ki sonsuzluk bu yerde değildi. Beklediğim bir şey vardı. Diyelim ki bir işaret. Mucize dememek için. İçimde hala yaşayan ben buna inanıyordu. Ve mucize oldu. Daha belirgin olmak için şöyle söyleyeyim. Yavaş yavaş oluştu. Uzun süre hiçbir şey olmadı. Çünkü mucize beklediğim yerden gelmedi. Cumartesi akşamı. Cumartesi günü oteline gittiğimde isyan, yarın akşamdan sonra görüşemeyeceğiz dedi. Ya anlattıklarınız bitmezse? Bu akşam anlatabildiğim kadar anlatırım. Mümkün olduğu kadar geç yatarız. Söyleyecek şey kalmışsa ne yapalım? Onlar da askıda kalır. Belki bir seferlik. Vakit kaybetmeyelim. Çabuk gitmeye çalışacağım. Günün birinde kardeşim gelip beni klinikten aldı. Öğleye doğru. 4 yıldan beri ilk çıkışımdı. Hayır, beni kapattıklarından beri hiç çıkmamıştım. Fazla ziyaretçim de yoktu. Salem yılda bir kere iyi olup olmadığımı sormaya geliyordu. İyiyim diyordum. Hemen gidiyordu. Ablamı daha sık görüyordum. Mısır'daki büyük sıcaklardan kaçmak için Lübnan dağlarına yazı geçirmeye geldiğinde birkaç kez bana uğruyordu. Sanırım böyle günlerde sersemleticilerin dozunu arttırıyorlardı. Çünkü karşısına geçer, ağzı açık ona bakardım. Benimle istediği kadar konuşsun, anıları tazelesin, sorular sorsun, tek heceyle cevap verirdim. O zaman gözlerini silerek giderdi. Bu ilk çıkış benim için bir olay olmalıydı. Oysa ne sevinçli ne de üzüntülüydüm. Olsa olsa kuşkulu olabilirdim. O da belki. Müdür son dakikada haber vermişti. Alışkanlıklarımı bozmamıştım. Beni çağırdıklarında kağıt oynuyordum. 21'ine bırakıp gittim. Şoför siyah beyaz koca bir arabanın kapısını açtı. Salem içindeydi. Her zamankinden daha sevimliydi. Eve, yemeğe önemli konukların geleceğini ve benim de bulunmamı istediğini söyledi. Bir kez daha yalan söylüyordu. Önemli bir yemek olunca gidip ağabeyimi tımarhaneden alayım diye büyüklük gösterecek hali yoktu ya. Gerçek başkaydı. Salem ülkenin en önemli adamlarından biri olmuştu. Bunu üzülerek söylemiyor değilim ama işte öyleydi. Dünün küçük kacakçısı unutulmuş gibiydi. Meslek değişimi mi? Basamak sıçrayışı mı? Her neyse, kucak dolusu milyonlar kazanıyordu. Bir uçaktan diğerine koşup duruyordu. Ünlü ve saygın bir kişi olmuştu. İzlerini evimizde görmek mümkündü. Yeni bir servet eskisini unutturmuştu. Bir zamanlar vahşi ve bakımsız olan bahçemiz şimdi çimler içindeydi. Manzaranın özünü oluşturan incir ağaçları kesilmişti. Sadece birkaç yaşlı çam ağacı kalmıştı. İçeride Adana'dan gelmiş olan eski eşyalar yok olmuştu. Yerlerine yaldızlı yayvan koltuklar gelmişti. 150 yıldan beri üzerine basan halılar da gitmişti. Bir tek benim odam aynı kalmıştı. Kimse girmemişti. Tozunu almak için bile. Yine de yatağa uzanmış ve uyumuştum. Birkaç dakikalık yolculuk beni yormuştu. İlk konuklar gelince gelip beni uyandırdılar. Kim olduklarını bilmiyordum. Hiçbir soru sormamıştım. Kardeşim de bir şey söylememişti. Belki de sürpriz yapmak istiyordu. Fazla kalabalık değillerdi ama önemli kişilerdi. Çünkü Salem bir metro del tutmuştu. İlk gelen araba Fransa Büyükelçisi'nin arabasıydı. Yanında Fransa hükümet üyelerinden biri vardı. Evet, Bertrand'dı. Yani direnişteki adıyla Bertrand. Sanırım beni sormuş. Clara'ya yazmış, o da bildiklerini nakletmiş. Sonra Büyükelçisi'ne yazmış. Büyükelçi araştırmış, nereye kapatıldığımı ve ne olduğumu öğrenince bakanına beni görmemi tavsiyesinde bulunmuş. Ama Bertrand ısrar etmesini bilirdi. Ona karşı gelmek istemeyen diplomat bu öğle yemeğini tasarlamış. Kardeşimin şeref ve minnet bir yana bir bakanı kabul etmenin ilgisini çekeceğini düşünmüş. Ne var ki bakan ancak ben olursam gelecekti. Resmi ziyarette bulunan bir bakanın yabancı bir ülkede bir yabancının, üstelik geçmişi karanlık bir yabancının evine gidip yemek yemesi düşünülemezdi bile. Buna karşılık eski bir direniş örgütü şefi pekala bir silah arkadaşıyla yan yana aynı masada oturabilirdi. Yemek sürdüğü kadar kitaplar malikanesi yeni baştan benim evim oldu. Bir maskaralık, çirkin bir alışveriş, üstelik aşağılayıcı bir gün ama sonucu bakımından bana yarar dokundu. Neden aşağılayıcı? Aradaki fark yüzünden. anlayacaksınız. O gün gelip beni aldıklarında aktif hanemde, öyle denilebilirse, 4 yıllık zoraki uysallaştırma mevcuttu. O sabah da vazgeçilmez içkimi içmiştim. Son saatlerimi hantal hantal iskambilleri karmak üzere diğer hastalarla geçirmiştim. Hepimiz aynı biçimde yaşıyorduk. Aynı biçimde konuşuyor, aynı ritimle hareket ediyorduk. Dışarıdan bakan biri için bu rölantide oynayan bir film gibi olmalı. Dokunaklı ya da komik. Bizler içinse normal yaşam biçimi. Oysa o gün öğleyin sofrada gerçek dünyanın ritminde yaşayan insanlarla bir arada oldum. Elçilikten insanlar vardı. Gazete yazı işleri müdürleri, bir bankacı. Hepsi çok çabuk konuşuyorlardı. Benim için fazla çabuk, bana bir şey demeyen isimler sıralıyorlardı. Panmunjom, McCarthy, RFA, Musaddık. Hiç duymadığım olaylar hakkında yorumlar yapıyorlardı. Bana bir şey söylemeyen konularda gülüyorlardı. Bertrand sürekli bana bakıyordu. Önce sevinçle, sonra hayretle. Daha sonra hüzünle. Ben sadece yemek yiyordum. Gözlerim tabağımda. 2-3 kere bana bir şey söyledi. Fark edene kadar, ne demek istediğini anlayana kadar, çatılımı bırakana kadar, kafamın içinde bir yanıt hazırlayana kadar. Ben konuşmaya başlamadan uzun süren sessizlikten sıkılan diğerleri konuyu değiştiriyorlardı. Tanrım ne alçalma, yerin dibine girmek istedim. Sonra yemeğin sonuna doğru toparlanmaya çalıştım. Bütün kafamı toplayarak bir cümle hazırlamıştım. Kendi kendime olabildiğince hızlı söylemeye söz vermiştim. Bir sessizlik olsun diye bekliyordum. Olmadı ya da fırsatı yakalayamadım. Büyükelçi saatine bakarak bir sonraki randevuyu hatırlattı. Herkes kalkmıştı. Ben kendi ritmimle kalkıyordum. Hepsi yemek odasından çıkmış, kapıya yöneliyordu. Oysa ben ancak sofraya abanarak ayağa kalkabilmiştim. 33 yaşımda olduğuma kim inanırdı? Bertrand aniden pişman olmuş gibi döndü. Bana doğru geldi, sarıldı, kucakladı. Uzun süre. Bana konuşma süresi tanımak ister gibi. Sofrada söyleyemediklerimi, içimde kanayan, boğazıma takılmış olan, dudaklarımın ucuna gelen, anlamasını istediğim her şeyi söylemenin fırsatıydı. Hiçbir şey söyleyemedim. En ufak bir kelime bile. Geri geldiğini görmenin verdiği heyecanı ve şaşkınlığı göstermekten başka. Omzunun ardından beklediklerini gördüğüm ötekiler. Bu kez de ağzımı açamadım. Önemli olduğunu, yaşayanların dünyasına dönmek için tek şansım olduğunu hissediyordum. Ama belki de konu onca yaşamsal olduğu için felce uğramış gibiydim. Konuşamadım ama son anda görünmeyen bağlarımdan kurtularak minicik bir harekette bulundum. Bertrand'ın gitmesini önlemek için elini tuttum. Cebimde bir resim aradım. Kızımın resmini. Clara'nın gönderdiği. Evet, dünyanın bütün yeni doğan bebeklerine benzeyen yeni doğmuş bir bebek resmi. Sonra fotoğrafı çevirdim, arkasını okuyabilsin diye. Nadia. Kafasını salladı, omzuma vurdu, bir şeyler mırıldandı, sonra gitti. Gözlerinde hüzün, acıma ve bir an önce gitmenin telaşı okunuyordu. Bunun bir yardım çağrısı olduğunu anlamış mıydı? Hayır, hiçbir şey anlamamıştı. Ona bir şeyler söyleyecek vaktim olmuştu. Usulca söyleyebilirdim. O resmi çekip çıkartmaktan çok daha usulca. Uzaklaştığında gözlerinde görülebilecek her şeyi gördüm. Hüzün ve acıma. Şimdi Fransa'ya döner dönmez Clara'ya yazdığını biliyorum artık. Cenaze ilanı gibi bir şey. Zavallı Bakü'nün tanımayacak hale geldiğini, kendisinin tanıdığını ve Clara'nın tanıdığı özgürlük örgütündeki delikanlının artık yaşamadığını yazmış olmalı. Onu unutup yeni bir hayat kurmasını söylemiş olmalı. Kardeşimin şoförü beni geri götürürken ben de yıkılmış durumdaydım. Bütün fırsatları kaçırmıştım. Salem'e gelince sevinçten uçmalıydı. Beni hapsettiğinden kuşkulanmışlar mıydı? İşte iyi niyetini göstermiş, serbestçe gelmeme izin verilmiş, yemeğe katılmamı, davetlilerle konuşmamı, öyle söylenebilirse sağlamış ve herkes zihinsel durumumun berbat olduğunu, uzmanlaşmış bir klinikte bulunmamın yanlış bir şey olmadığını, hatta kardeşimin yasal mirasım üzerindeki vesayet hakkının yerinde olduğunu saptamıştı. Bu öğle yemeği sayesinde kardeşim bir başka pislikten kurtulmuştu. Hapse girmesine yol açan eski kaçakçılık hikayesinden. Serveti sayesinde yeterince saygınlık kazanmıştı. Kabul ederseniz ki saygınlık, satılık bir kadın gibidir. Bu kez itibarını tam anlamıyla kazanmış bulunuyordu. Onu 10 yıl önce mahkum eden Fransızlar, şimdi büyükelçilerinin ve bakanlarının evine gidip yemek yemelerini kabul ediyorlarsa, o zaman masum olduğuna onlar da inanmışlardır. Aksini kim iddia edebilir? Benim kurtuluşum için amaçlanmış bu yemek daveti, kardeşimin bir basamak daha yükselmesine yol açmıştı. Sanırım o tarihte pek çok kişi aynı kandan, aynı evden böylesi dikkat çekici bir adamla benim gibi bir paçavranın nasıl çıktığını kendi kendilerine sormuşlardır. Benim yazgımı bilenler ailesinde böyle bir lekenin bulunmasından acı çekecek olan yüksek şahsiyetin hatrına bundan söz etmemekteydiler. Çoğu var olduğumu unutmuştu. Beni törensiz, duasız çoktan gömmüşlerdi. Yalnız yabancılar değil, yakınlarım bile. Benim için bir şeyler yapabilecek tek bir kişi vardı, o da ablamdı. Başka kimse değil. Büyük babam Nubar ve büyük annem Amerika'ya vardıktan az sonra ölmüşlerdi. Ülkeden aşağılayıcı koşullarda ayrılmış olan oğulları Aram ise aileyle ya da aileden geri kalan ile ilişkiye girmek istememişti. Başka kim vardı? Direniş örgütündeki arkadaşlarım mı? Beni tanımış olanlar Bertrand'dan ne olduğunu öğrenmiş olmalılardı. Sanırım üzülmüşlerdir de ama sonra unutmuşlardır. Onlara gücenmek mümkün mü? Zaferden sonra sebepsiz yere yıkılan ilk arkadaşları ben değildim. Bazen savaşın da sonbaharları vardır. Başka kim? Clara mı? İlk önceleri söylendiğine göre bana yazmış, hiç elime geçmeyen mektuplar. Ablama da haber göndermiş. O da beni bulmamasını tavsiye etmiş. Neden? İffet karımın beni yazları geldiğinde kendisini gördüğü gibi görmesini istememiş. Hayfa'dan Beyrut'a geçmek olanaksızdı. Sahte belgeler sağlamak, suç ortakları bulmak gerekiyordu. Hem Arapların hem İsraillerin şüphesini çekerdi. Ablam Clara'nın kızını bırakarak ya da daha kötüsü kızını bu serüvene birlikte sürükleyerek bütün engelleri aşıp konuşmaktan aciz, hareket etmekten aciz, ayak süren bir varlıkta karşılaşacak olurlarsa ömür boyu düş kırıklığına uğrayacağını düşünmüş olmalı. Daha iyi bir zamanı, biraz kendime gelmemi beklemek daha iyi olmayacak mıydı? Belki de o zaman Clara ile Nadia ile karşılaşmamın şoku yararlı olabilirdi. O günler ablam iyileşeceğimi umuyordu, henüz. Ama her ziyaretinde daha az inanmaya başladı. Gün geldi, inanmaz oldu. En kötü sırada. Tam bir şeyler beklemeye başladığım sırada. Ama ona kırgın değilim, Clara'ya da değilim. Kendi içime hapsolduğumu, diri diri gömüldüğümü nasıl bilebilirlerdi? İmdat dememiştim ki. O berbat öğle yemeğinin akşamında yanlışımı düzeltmek için konuşma yeteneğime güvenmeyerek bir kağıt parçasına şu basit cümleyi yazmaya çalıştım. Buradan çıkmak ve normal yaşamıma dönmek istiyorum. Bertrand'a iletemediğim için üzgün olduğum ve geldiğinde İffet'e ulaştırmak istediğim bir yardım çağrısıydı. Bu kağıdı Nadia'nın resminin yanında cebimde tutuyordum. Bunu yazmamdaki neden yalnızca sırası geldiğine konuşamaman korkusu değildi. Çünkü her zaman aynı zihinsel durumda değildim. İçimdeki öfkeyi de biriktirmeye ihtiyacım vardı. Tıpkı çölde kaybolan ve susuzluk tehlikesi karşısında kalan insanların bazen yaprakların üzerindeki şebnemleri içmek üzere damla damla biriktirdikleri gibi. Öfke, tiksindi, pek ender isyan tepkileri, hantallaşmış onuruma kavuşmak için değerli birer yakıt gibiydiler. Ablam o yaz tatilini geçirmek üzere dağa gelmedi. Ertesi yaz da gelmedi. Onu bir daha görmedim. Salem bir gün eniştemiz Mahmut'un Mısır makamları ile başının dertte olduğunu söylemişti. Başka bankacılarla birlikte 8 ay tutuklu kalmış, sonra kırgın ve bezgin, Orta Doğu'dan olanca uzağa göç etmeye karar vermiş. Avustralya'ya, Melbourne'e. Başka bir şeyden de kuşkulanmaktaydım. Çünkü ablam en azından bize vedaya gelirdi. Sanırım kardeşim bir takım dalavelerle İffet'i miras dışı bıraktı. İçimdeki sezgiden başka ve orada burada kokusu çıkan birkaç gösterge dışında kanıtım yok. Neyse, iğrenç konulardan söz etmeyelim. Ziyaretlerini değerlendirebilecek durumda olsaydım, ablam beni belki yine görmeye gelirdi. Ama karşısında heceleyen birini görmekten ve ağlayarak yanından ayrılmaktan başka bir şey yapamıyordu ki. Avustralya'dan vapura veya uçağa binip gelmek ne işe yarayacaktı? Kaldı ki hiç gelmedi. Yine de yaz yaklaşırken onu bekledim. Ama her yıl biraz daha az ümitlenerek, son umudumu da kaybetmekteydim. Şayet hayatta kalabildimse, hayatta kalmamak da bir iradeye gerektirdiği içindir. O iradem bile yoktu. Ölüme el uzatmak iradesi, hatta gücü bile yoktu. Birkaç şişeyle ilaç almak veya merdivenlere kadar koşmak, çatıya çıkmak, boşluğu atlamak. Sadece iki kat, biraz şans ile her yanım kırılabilirdi. Bunu söylememeliydim. Benim şansım tam tersine sonuncu ümidim de söndüğünde işi bitirme gücüne sahip olmayışımdı. Tünelin ucunda ışık görünmese bile ışık varmış gibi yürümek ve ışığın görüneceğine inanmak gerekir. Bazıları geleceğe inanmaya devam ettikleri için sabrederler. Bazıları işi bitirmeye cesaret edemezler. Korkaklık kuşkusuz hor görülmeli. Ama o da yaşamın bir parçası. Kabullenmek gibi hayatta kalma araçlarından biri. Ancak beni hayatta tutan korkaklık ya da kabullenmek gibi bir şey olmadı. Bunlardan böyle söz etmem yanlış. Lobo vardı. Malikanenin müşterilerinden biriydi. Genellikle bir arada gevezelik ederdik. Vazgeçilmeyen dost olmuştu. Yegane arkadaş. Ondan biraz sonra söz edeceğim. Yıllar boyu hayatımda kimsenin sahip olmadığı öneme sahip oldu. Ama önce beni ölmekten nasıl caydırdığını anlatmalıyım. İntihar konusundaki kararsızlıklarımı anlatmak benim için kolay değil. Malikanede öylesine bir çocukça jurnalcilik vardı ki kendimi yok etme isteğimden kuşkulanacak olsalardı gece yatağa bağlarlardı. Ancak Lobo belki de bir şeyden kuşkulanmış olduğu, beni konuşturmak istediği için hayatına son vermeyi birden çok düşünmüş olduğunu itiraf etti. Benim için de öyle olduğu dediğim zaman 20 yıllık tımarhane kıdeminin ve 20 yıllık yaş farkının verdiği üstünlükle nasihatte bulundu. Ölüme son çare olarak bakmalısın. Hiç kimsenin seni alıkoyamayacağını bil. Ama ölüme gidebildiğin için onu yedekte tut. Sonuna kadar. Diyelim ki gece bir kabus gördün. Bunun bir kabus olduğunu bilirsin. Ve kurtulmak için başını biraz oynatman yeter. Her şey daha basit, daha dayanılır hale gelir. Ve bir bakarsın en korktuğun şeyden zevk alır olmuşsun. Hayat seni korkutuyorsa, içini yakıyorsa, en yakınların çirkin maskeler takmışsa, hayat budur de. İkinci kez çağrılmayacağın bir oyun olduğunu söyle. Zevk verici ve acı çektirici bir oyun. İnanç ve aldatma oyunu. Maskeler oyunu. Onun sonuna kadar oyna. İster oyuncu olarak, ister izleyici olarak. İzleyici olman daha iyi. İçinden kolay çıkarsın. Son kurtuluş çaresi yaşamama hep yardımcı olmuştur. Elimin altında olduğu için bu çareye hiç başvurmadım. Ama ahiretin direksiyonu elimin altında olmasaydı kendimi tuzağa düşmüş hisseder ve bir an önce kaçmaya bakardım. Lobo başka insanlardan daha hasta değildi. Ama sadece nasıl denir, özel huyları vardı. Ve ailesi ya onu iyileştirmek ya da rezaletten korumak için buraya kapatmıştı. Hayatının büyük bir kısmını birkaç ünlü kurumda geçirmişti. Ve sanırım burası geldiği 4. ya da 5. yerdi. Başından pek çok şey geçmişti. Hatta doktorun biri kötü huylarını çıkartmak için onu lop lop doğramaya kalkışmış. Ve annesi bilinçli ya da içgüdüsel olarak onu kurtarmıştı. Bu kötü serüvenden lakabı Lobo'yu edinmişti. Kendisi bile bunu alay konusu ederdi. Çevresindeki her şeye, yaşamına, geçmişine büyük bir kayıtsızlıkla bakardı. Malikanede Lobo'nun ayrı bir konumu vardı. Odasına bir piyano konulmuştu. Bazen bütün bir gün ayağında terlikler, boynunda yeşil ipek floriyle oturur, ezbere çalar ya da taburesinden kalkmadan benimle gevezelik ederdi. Bizlerin aksine telefon görüşmeleri yapabilir, mektup alabilirdi. Aslında kimse deli olduğunu düşünmüyordu. Kardeşimin bir hükümet değişiminde bakan olduğunu da o haber verdi. Evet ya, bakan. Lobo afallayacağımı biliyordu. Salim'in nasıl bir adam olduğunu ona anlatabilmiştim. Kahvemi tamamıyla içtiğimden emin olduktan sonra haberi verdi. Sersemlemiştim. Aslında sersemlik günlük halimiz olduğuna göre her zamankinden çok sersemlemiştim demek istiyorum. Lobo kendine göre beni teselli etmişti. Olan biten seni şaşırtmamalı isyan. Kendi kendine kardeşinin sana göre bir üstünlüğü olduğunu tekrar et. Nasıl bir üstünlük? O eski bir direnişçinin kardeşi, sense eski bir kaçakçının. Gülmüştüm. Burukluğum geçmişti. Böylece kardeşim para ve saygınlık kazanırken ben salakların gülüşü dudaklarımda batmaktaydım. Yıllar geçiyordu ve uzun zamandan beri, çok uzun zamandan beri artık ümit etmez olmuştum. Oysa durum birden değişti. Talih kuşu tozlu bir kutunun içinde ömrümün dosyasını çıkartmış ve daha dikkatlice bakmıştı. Talih kuşu kızım Nadia'dan başkası değildi. Üniversiteye yazılmak üzere Paris'e yeni varmıştı. Evet Nadia. Ben de onun bebekliğindeki resmim ile belleğinde kalmıştım. Ama artık 20 yaşındaydı ve içindeki bin bir türlü isyan vardı. Savaşların birbiri ardına geldiği doğudan bıkmıştı. Oradan uzaklaşmakta acele ediyordu. Onu yanında tutmayı başaramayan, yalnız gitmesini de içine sindiremeyen Clara, kahramanlık döneminin eski dostlarını göreceğine dair ona söz verdirmişti. Bertrand'ı böyle buldu. Sanırım Bertrand artık bakan değildi ama yine de yetkili ve direnişin büyük isimlerinden biriydi. Nadia, içine gömülen koltukların olduğu zengin bir salona kabul eden ve hafif bir gülümsemeyle inceleyen insanın karşısında neden orada bulunduğunu açıklamak zorunda kalmıştı. Oysa Bertrand, onda annesiyle babasının benzerliğini keşfe çalışıyordu. Annem sizi görmem için ısrar etti. Sanırım onu savaş sırasında tanımışsınız. Demek sen Nadia'sın. Nadia kitaptar. Tabii ki anneni tanıdım, babanı da. Her ikisi de işgal sırasında olağanüstüydüler. İki mükemmel arkadaş. Unutulmayacak dostlar. Bertrand babanı da dediğinde bir huzursuzluk hissetmiş. Şimşek gibi çabucak geçen. Sonra da benden söz etmeyi ağırdan almış. Montpellier'de karşılaşmamızdan, tartışmalarımızdan, korkularımızdan, Bakü'nün, ele geçmez Bakü'nün başarılarından konuşmuş. Nadia sözlerine yapışıp kalmış. Annesinden bazı şeyler öğrenmişti ama bilmediği çok şey vardı. Babası olacak delikanlıyı gözlerinin önüne getirmeye çalışıyordu. Bertrand daha sonra daha hızlı bir biçimde hastalığımı ve kliniğe kapatılışımı anlatmış. İşte o zaman denize attığım imdat şişesi aklına gelmiş. Kızıma ayrıntılarıyla o berbat öğle yemeğini, cebimden çıkardığım fotoğraf hikayesini anlatmış. Kendisine acıklı ve gülünç geldiği için Clara'ya anlatmaktan vazgeçtiğini, belleğinde arkadaşının hazin görüntüsü kalmasın diye o fotoğraf hikayesini kafasından söküp attığını. Ölmemiş bir babanın yetim kızı karşısında durup büyüklerin dünyasına adım atmaya hazırlanırken o fotoğraf hikayesi birden bambaşka bir anlam kazanmıştı. Nadia'nın gözleri yaş içindeymiş. O güne kadar sadece soyundan biriydim. Oysa artık etinden biri olmuştum. Ona yönelik ve onca geç ulaşan bu mesaj onun gözlerinde boğulan birinin son çağrısı gibiydi. O tarihten beri ne olduğumu ve sudan kurtarmak için neler yapabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bertrand yanından ayrılan genç kızın arkasından sevecenlikle baktı. Çocuksu yürüyüşü aniden kayboluvermişti. Bense o gün mızıkçılık yapan 3 hasta ile 18. İskambil oyunumu oynuyor olmalıydım. Resmini bir tılsım gibi kalbinin üstüne taşıyan o hasta adamı Nadia nasıl düşünmesinde? O akıl hastası. Evet evet, sözcüklerden neden korkayım? En iyi arkadaşına kendi resmini, bir azizenin resmini gösterir gibi sunan o akıl hastası. Yeni doğmuş bebeğin o sevimli yüzü, yeryüzünün neşesi. Kızım için onun yaşında ideal olabilecek, düz sayılabilecek her şey ama her şey artık bu tımarhaneye tıkılmış genç ihtiyarda odaklanıyordu. Üniversite yurdunda oda arkadaşına hiç durmadan tekrarlıyordu. O benim babam, hücrelerimin yarısı, kanımın yarısı, gözlerimin rengi, çenemin biçimi ondan geliyor. O benim babam. Bu sözcüğün lezzetini seviyordu. Ya o baba koruyucu koca bir yaratık olmak yerine zayıf, yaralı, terk edilmiş bir hayvancıksa? Ya kızı koruması altında olacak yerde onu koruması altına alan bir anne olursa? Nadia beni yaşının sevecenliğiyle düşünüyordu. Ama hayalleri bundan ibaret değildi. Bana ulaşabilecek, bir işaret verebilecek bir yol arıyordu. Ona gönderdiğim işaretle 15-16 yıl sonra yanıt vermek üzere. Babasını bulmak, kurtarmak onda bir saplantı olmuştu. İçine kapandı ve ilaçlar yüzünden sağlığı bozulduğu için artık iyileşecek durumda değil miydi? Bu soruyu kendi kendine sormaktaydı. Bundan hayırlı bir basiretsizlik doğdu. Annesine söylemiş miydi? Tek kelime etmemişti. O tarihte ilişkileri pek parlak değildi. Clara'nın bir geçmişe sahip, ağır basan bir kişiliği vardı. Nadia kendi serüvenini, kendi direnişini yaşamak istiyordu. Annesinin havlu attığı yerden başlamak istiyordu. Niyetini Bertrand'da hemen açmış değildi. Tek başına hareket etmeye kararlıydı. Bu onun serüveni, onun savaşıydı. Söz konusu olan onun babasıydı. Ne yapacağının duyulmasını istememekte haklıydı. O kadar tuhaftır ki gerçekleştirmesine ne Bertrand ne de Clara izin verirdi. Daha sonra öğrendiğime göre bundan sadece oda arkadaşına söz etmişti. Arkadaşın adı Kristin idi ve soyadı Paris'in en büyük kuyumcularından birine aitti. Nadia ona bir değiş tokuş önerisinde bulundu. İki genç kız birbirlerine çok benziyordu. Kimlik kartlarındaki resimleri birbirine yapıştıracak kadar. Kalpazan Jax'e layık yöntemlerle. Kristin, Nadia'nın fotoğrafıyla yeni bir pasaport çıkarmış, pasaport dairesindeki memur hiçbir şey anlamamıştı. Kızımın, Kristin adına kendi resmiyle düzenlenmiş bir pasaportu vardı artık. Hiç kimse gerçek adından, milliyetinden, doğduğu kentten kuşkulanmadan sınırdan sınıra geçebilirdi. Ailesiyle bağlarını kopartmış olan arkadaşına gelince bir sürü ağırlığı olan bir adı taşımaktansa hem Müslüman hem Yahudi olan bir kızın kimliğine girmeyi eğlenceli buluyordu. Evet, tam anlamıyla hem Müslüman hem Yahudi. Babası olan ben en azından kağıt üzerinde Müslümanım. Annesi en azından Nazari olarak Yahudi. Bizim oralarda babanın dini geçerlidir. Yahudilerde ise annenin. Müslümanlara göre Nadia Müslüman, Yahudilere göre de Yahudiydi. Kendisi birinden birini seçebilirdi ya da hiçbirini seçmezdi veya ikisini birden seçmek isteyebilirdi. Evet, ikisini birden ve daha birçok şey. Kendisine kadar gelmiş bütün o soy çizgileriyle Orta Asya'dan, Anadolu'dan, Ukrayna'dan, Arabistan'dan, Besarabya'dan, Ermenistan'dan, Bavyera'dan gelen fetih ya da kaçış yollarıyla iftihar ediyordu. Kan damlaları arasında, ruhunun her bir zerresi arasında bir tercih yapmaya hiç niyeti yoktu. Yıl 1968'di. Bana anlatıldığına göre Fransa'daki öğrenciler için heyecan verici bir yıl. Ama Nadia'nın tek düşüncesi yola çıkmaktı. Nefret ettiği doğuya. Vizesini, uçak biletini almış, otel rezervasyonunu yaptırmıştı. Hepsi arkadaşının adına. Beyrut'a varışın ertesi günü bir taksiyle yeni yol malikanesine gelmişti. Orada olup olmadığını öğrenememişti. Ama oradan kıpırdayıp bir yere çıkmadığımı tahmin etmişti. Müdürün odasına kabul edildiğine sahte adını söylemiş. Doğu Abda ise istemez ünlü kuyumcu ailesiyle ilgisi olup olmadığını sormuştu. Tam kararında ne çok ne de az bir ilgisizlikle evet demişti.